Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
25. Söz, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bir icaz boyutu, lafzındaki camiyet konusundaydık.
Evet.
Burayla alakalı olarak Bediüzzaman Hazretleri lafzi ve manevi karineden bahsediyor.
Hı hı.
Bu ne demekti? Bunu açıklayabilir misiniz?
Diyelim biz ayetten mana çıkaracağız, istinbat edeceğiz. Bunu yaparken acaba çıkardığımız mana oraya uygun mu değil mi?
Evet.
Buna alametlerin olması gerekir. Bunu destekleyen unsurların olması gerekir. Bu lafzi de olabilir, manevi de olabilir.
Evet.
Şöyle bir örnekle anlatayım. Diyelim ki tarlamız var ama suyumuz da olsun istiyoruz tarlada. Tarlayı şöyle bir dolaşırız. Nerede biraz hafiften bir yaşlık falan varsa,
evet,
ha buradan su çıkabilir diye orayı kazarız ve muhtemelen oradan da çıkar. Karine bunun gibi bir şey.
Hı hı.
İşte oradaki hafiften bir yaşlık alttaki suyun varlığına bir delil oluyor. Biz de ayeti lafız yönüyle, mana yönüyle değerlendirirken, diyelim ki onlar cehennemde daimidirler. Halidine fîhe ayeti okuyoruz. Halidine fîhe daimi anlamında ama acaba bu ebediliği de anlatır mı? Ebediyen mi kalacaklar yoksa uzun süre mi kalacaklar? Uzun süreden kinaye şeklinde de halidine fîhe denilebilir. Ama lafzi olarak devamında ebeda denilmiştir.
Hmm.
Ebedi. Dolayısıyla burada lafzi bir karine var ki orada onlar ebedi kalacak. Öte yandan yine mesela Türkçeden bir örnek vereyim. Adam uçuyordu. Şimdi burada uçuyordu. Hakikaten kanat taktı uçtu veya uçağa bindi uçtu. O anlamlarda olabilir. Fakat sevinçten uçuyordu dediğimizde uçma hakikat anlamda değildir.
Doğru.
Ve bunun sevinçten kaynaklanan aşırı bir sevinç diyelim daha doğrusu öyle olduğunu ifade etmiş olur.
Evet.
İşte bunlara karine deniyor. Kur'an-ı Kerim'den veya herhangi bir metinden mana çıkarırken bu karinelere dikkat edilir. Lafız buna uygun mu? Manevi olarak öyle anlamaya müsait mi? Bunlara bakılır ve o zaman daha net bir şekilde anlaşılabilir. Bir de mesela muhatabı incelerken muhatabın sözleri sözüyle bir şey söylüyor ama tavrıyla daha farklı bir şey ifade ediyor olabilir. Mesela ben üzülmüyorum dediğinde siz onun yüz hatlarına bakarsınız aslında çok da üzülmüştür. İşte o yüz hatları bir karine oluyor orada.
Doğru.
Yani sadece lafza o zaman takılıp kalmıyorsunuz.
Hı-hı.
Durumu kurtarmak için evet böyle diyor ama gerçekte çok üzülmüştür. Karinelerle onun üzüldüğünü anlıyorsunuz. Beden dili diyorlar ya günümüzde.
Evet.
Beden dili insanın bu ağız diliyle konuşmasından çok daha fasih olarak anlatırmış. Yani insanın asıl kimliği oralarda. Dil bazen onu tam yansıtmayabilir. Ama beden dili onu yansıtıyor. Ve orada da karinelerle işte onun kıyafetinden, bedeninin hareketlerinden, yüz hatlarından, jest, mimik, bütün bunlardan her biri bir karine oluyor. Biz onunla alakalı çok daha sağlıklı değerlendirme yapabiliyoruz. Demek ki kelamda da bunun gibi. Kelam kime söylenmiş, hangi makamda söylenmiş, niçin söylenmiş, bunun arka planı ne? Bunlar bilinirse bunların hepsi bir karine oluyor. Başka bir örnek vereyim. Belki o da anlaşılabilir. Ayet-i kerimede o izâ halaltum fastadû. İhramdan çıktığınızda avlanın diyor. Normalde emir vücub ifade eder. Ve dolayısıyla ayetin zahirine göre hac ve umreye gidenlerin ihramdan çıktıklarında avada gitmeleri gerekir.
Zorunluluk getirmesi gerekir.
Ama karinelerle biz bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Karineler nedir? O da şu, yani normalde av helaldir. Ama hac ve umreden dolayı ihrama girildiğinde haram kılınmıştır. Haram kılındıktan sonra artık ihram hali bittiğinde artık avlanın denilmesi, avlanabilirsiniz.
Serbest artık.
Serbestsiniz anlamındadır. Yoksa illa ava gidin demek değil. Evet. Karineyle bu sonuca varıyoruz. Yoksa kelamın zahirinde bu gibi manalar yok. Doğrudan emir var. Ama evveli ahiri siyak sibak deniyor ona. Siyak sibakıyla hangi mana için sevk olunmuş, bütün böyle bunlar beraberce değerlendirildiğinde daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyoruz. Bir de manevi karineye şunu örnek verebiliriz. Evet. Mesela ayette şöyle deniliyor. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Burada ayetin zahirine göre Allah unutuyor.
Hmm.
Halbuki manevi karineler vardır. Kur'an'da açık bir şekilde başka ayette ifade edilmiştir ki La yadillu Rabbi ve la yense. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Peki o zaman bunu nasıl değerlendireceğiz? Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Onlara unutulan kimse muamelesi yaptı.
Evet.
Yani gerçek manada unutmasından değil. Burada o zaman bu kelime hakikat anlamında olmuyor. Mecaz oluyor.
Hı hı.
Ve buna müşakele üslubu deniyor. Müşakele üslubu. Müşakele üslubuyla bu böyle anlatılmış oluyor. İşte Kur'an'a mana verirken veya Kur'an'dan bir takım manaları istihraç ederken bu karineleri iyi bilmek gerekir. Eğer karineler iyi bilinmezse lafız bizi yanıltabilir de. Adam ayete dayanarak yoldan çıkabilir. Ayete dayanarak çok yanlış manalar verebilir.
Evet.
Ne gibi mesela? Diyelim ki kafirlerle alakalı ayette diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O inkar edenler onlar için artık birdir. Ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Onlar iman etmezler. Adam buradan şu sonuca varıyor. Diyor ki, bırak ya falanla uğraşmayı. Allah onun kalbini mühürlemiş. Artık o iman etmeyecek. Zaten diyor Allah şöyle buyurmuyor mu? Biraz önceki ayeti metniyle veya mealiyle okuyor. Peki ayet böyle bir mana çıkarmaya müsait mi? Değil. Her şeyden önce oradaki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا denilmesi belli kafirler hakkında olduğunu gösterir. Elif lam nasıl ki Arapçada belirlilik ifade eder. اَلَّذ۪ينَ o da yine malumiyet, belirlilik ifade eder.
Hı-hı.
Yani demek ki belli bazı kafirler,
hususi kimseler,
Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi velev bunlara peygamber gitse anlatsa da artık iman etmeyecek. Bir de ayet anlatmayın demiyor ki onlar için birdir diyor. Senin için birdir demiyor. Peygamber yine gitmiş anlatmıştır. Tebliğ görevini yerine getirmiştir. İşte bu noktalar bilinmeyince ayetten yola çıkarak adam çok sakat neticelere veya gidilmemesi gereken neticelere gidebiliyor. Bu çok önemli bir konu. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'e mealen ulaşmak bayağı kolay. Her tarafta mealler var. Ama sadece mealden de müştehit yetişmez. Karine nedir bilmiyor, siyak sibak nedir bilmiyor, sebeb-i nüzul nedir bilmiyor, nasih mensuh nedir bilmiyor. Belli bir altyapı yok. Belli bir altyapı olmadan nasıl ki herkes hastayla alakalı görüş beyan etse hasta ölür gider. Doğru dürüst tedavi yapılamaz. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alakalı da konuşacak olan kimselerin belli bir altyapıya sahip olmaları gerekir. Ehil olmaları gerekir. İstinbat, istihraçta bulunabilecek altyapıyı haiz olmaları gerekir. Bunu yapmadan, böyle bir altyapıya ulaşmadan kendi keyfine göre yorum yapacak olursa فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Yani kim Kur'an'ı kendi reyine göre tefsir edecek olursa cehennem ateşindeki yerine hazırlansın. Hadiste böyle buyurulmuştur. Dolayısıyla keyfi yorum yapılmamalıdır. Hamdi Yazır şöyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim hakkında yorum yapacak kimse en azından Kur'an-ı Kerim'i hareketsiz olarak okuyabilmelidir. Kur'an'ı hareketsiz olarak okuyabilmek için de çok ciddi bir Arapça belagat bilgisi gerekir. Öyle bir bilgi olmadan Kur'an'daki manaları murad-ı ilahi üzere anlamak kolay değildir. Ve bu noktada dikkat etmek lazım. Yani keyfi bir şekilde hüküm vermek değil, ciddi çalışmalarla, araştırmalarla Kur'an'da var olan manaları görmeye ve göstermeye çalışmak gerekir.
Evet, Allah razı olsun. O zaman her konuşana itibar etmemek gerekiyor. Evet. Ehlinden meselenin özünü almaya çalışmak lazım.
Evet.
Aksi takdirde insan yanılır.
Evet.
Allah razı olsun. Yine konumuzla alakalı olarak siyak sibak diye ifadeler var. Kelamın siyak ve sibakı nedir? Ne manaya geliyor?
Kelamın siyak ve sibakı resmi bir bütün olarak görebilmek. Yani kelamın evveli vardır, ahiri vardır. Eğer evveline, ahirine bakılmazsa çok yanlış da anlaşılabilir.
Evet.
Diyelim ki birisi ülkemizde yaşasın komünizm diye bağıranlar var. Böyle bir cümle kullansa. Kelamın evvelini kesseler, son kısmını da kesseler, adamın kendi sesinden yaşasın komünizm diye bağırtırlar.
Doğru.
Halbuki evvelinde ahirinde böyle diyenler var diye o söylemektedir. İşte montajla nasıl ki böyle şeyler yapılabiliyor. Kur'an-ı Kerim'den de cımbızla adeta bir ayeti çekmek, oradan kendine delil olarak bunu kullanmak isabetli olmayabilir. Hani meşhur bir fıkra anlatılır. Adamın birine demişler, neden namaz kılmıyorsun? O da demiş, Allah öyle diyor. La takrabus salah. Namaza yaklaşmayın. Demişler, devamını da oku. Hafız değilim demiş. Devamında ben tüm sükara diyor. Sarhoş iken. Siz sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Kur'an'ın bütünlüğü deniliyor buna. Kur'an'a evet, bir bütün halinde bakılabilmesi gerekir. Bütün halinde bakamazsak yanılabiliriz. Hatta diyelim ilahiyatta ünvanlı bir profesör bile olsa bir kimse eğer bir bütün olarak Kur'an'ı göremiyorsa, bakamıyorsa hükümlerinde yanılabilir. Bir örnek vereyim.
Evet.
Ve la a'lemul gayb. Ey peygamber de ki ben gaybı bilmem. Başka bir ayet. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ. Eğer ben gaybı bilseydim, bana ben çok hayra ulaşırdım ve bana bir kötülük de dokunmazdı.
Evet.
Bunlar var. Peki buradan şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Hazreti Peygamber gaybı bilmezdi. Ve Hazreti Peygamber ileride şöyle olacak, böyle olacak dememiştir. Ama hadis kitaplarında şöyle olacak diye rivayetler var. Kıyamet alametleri gibi veya savaşlarla ilgili. Kitab-ül Melahim. Peki bunlar nedir? Bunlar uydurulmuştur gibi sonuca varıyor bazıları. Ve bunu da Kur'an'a dayandırıyorlar.
Ben gaybı bilmem dedi.
Ben gaybı bilmem ayetine dayandırıyorlar. Kur'an'a bir bütün olarak bakarsak bu böyle değil. Nedir? Peygamber kendiliğinden gaybı bilmez. O bir beşerdir. İnneme ene beşerun mislukum diyor. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama devamı da var. Yuha ileyye. Ancak bana vahiy geliyor. İşte beşer olması cihetiyle gaybı bilmez. Ama vahye mazhar olmasıyla bildirildiği ölçüde bilir. Peki bildirilmiş midir? Çok açık bir şekilde bildirilmiştir. Mesela hanımlarından birine bir sır söylemiş. Hanımı da bir başkasına bunu söylemiş. Allah durumu peygamberine bildirmiştir. Ve peygamberimiz hanımına bak sen böyle söylemişsin diye hatırlattığında hanımı şaşırmıştır. Sana kim bunu söyledi? Nebbe'eniyel alimul habir. Alim habir olan Allah bana haber verdi. Gayet açık. Yani Allah bildirirse peygamber gaybı biliyor. Ve Hazreti İsa mesela kendisinden sonra gelecek peygamberi ismen söylüyor. Evet. Ye'ti min badi İsmuhu Ahmet. Yine Kur'an'da açık bir hüküm olarak Alimul Gayb, gaybı bilen Allah, فَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَ, gaybını kimseye izhar etmez. İlla, ancak مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولُ, razı olduğu elçiye bildirir. Burada bir istisna getirilmiş. Yani demek ki Allah razı olduğu elçiye gaybı bildiriyor. Peygamberimize de bildirmiş midir? Bildirdiği açık bir şekilde Kur'an'da görülüyor. Bu durumda bizim ona göre anlamamız gerekir. Tek bir ayetten yola çıkmak değil de ona göre anlamak gerekir. Evet. Şimdi başka bir örnek vereyim. Mesela Mekki ayetlerde savaşa izin verilmemiştir. Ama Medeni ayetlerde, Medine döneminde hem izin verilmiş hatta yer yer emredilmiştir. Dolayısıyla Mekke şartlarında izin verilmemesi hikmetti. Medine şartlarında izin verilmesi hatta emir verilmesi hikmetin ta kendisidir. Sadece Mekke döneminin ayeti nazara verilerek bak Kur'an böyle diyor, silahlı mücadele yok, böyle bir hükme varılsa yanlış bir hüküm olur. Yeri geldiğinde silahında hakkı vardır. Din bunu reddetmemiştir. Yeri geldiğinde de barış esastır. Yani buna göre herhalde değerlendirmek lazım. Konunun bence ilginç bir örneği de şu. Kıyamet suresinde Allah-u Teala kıyametin hallerini anlatıyor. Kıyamette insanın durumunu anlatıyor. Ve 1,5 sayfalık bu sure tamamen kıyametle alakalı. Fakat nasılsa hemen hemen bütün tefsir kitaplarında, tefsir usulü kitaplarında birinci sayfanın sonunda geçen 3-4 ayet peygambere gelen vahiy durumuyla alakalı açıklanmış. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Yani dilini acele edip hareket ettirme, depretme. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, onu cem etmek, okumak bize ait. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِي قُرْآنَا, biz sana okuduğumuzda sen de bu okuyuşa tabi ol, bak. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, sonra onu beyan etmek yine bize ait. Bu şöyle anlatılıyor usul kitaplarında ve pek çok tefsir kitabında. Hazreti Peygamber'e vahiy geldiğinde işte vahyi ezberlemek için bir telaş hali yaşıyordu. Dilini depretiyordu. Allah-u Teala gelen bu vahiyle peygambere teminat verdi. Böyle yapmana lüzum yok. İşte bu vahyi sana okumak bize ait. Senin kalbinde bunu cem etmek yine bize ait. Sonra onu beyan etmek yine bize ait. Açıklamasını yapmak yine bize ait. Bu haliyle şöyle bir problem var. Bunun evveli kıyametle alakalı. Devamı kıyametle alakalı. Peki burada vahiy ile alakalı bir durumun araya girmesi neden? Ve bu alakayı kurabilmek için bayağı böyle yorumlar yapmışlar. Fakat sadra şifa bir yorumda değil, onu da söyleyeyim. Halbuki burada bir anlama hatası var. O da nedir? Evvelinde yunebbeul insanı yevme izin bima gaddeme ve ahhar. O gün insana, kıyamet gününde insana neleri takdim etti, neleri geri bıraktı, işte yaptıkları, yapamadıkları tek tek haber verilir. Belil insanu ala nefsihi basira. Doğrusu insan kendinin ne yaptığını görür. Velev elgâ me'âzira, mazeretler ileri sürse de. Devamında da bu geliyor. La tuharrik bihi lisâneke li tâcele bih. İşte kıyamette hesaba çekilen insana bir hitap bu. Yani bir şeyler söylemek için dilini hareket ettirme. Buna lüzum yok. Bütün yaptıklarını cem etmek, okumak bize ait. Biz onları yazdık, kaydettik. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِي قُرْآنَا, bunları sana okuduğumuzda sen de bak bakalım, tabi ol. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, ayrıntılarını beyan etmek yine bize ait. Dolayısıyla orada hesaba çekilen kişiye zamiri gönderdiğimizde problem bitiyor. İşte bu siyak-sibak ilişkisi. Siyak-sibak ilişkisi. Böyle anladığımızda sahih bir şekilde anlamış oluruz. Tabii burada başka bir problem karşımıza çıkar. Peki ilgili rivayetleri ne yapacağız? Rivayetler var bu konuda. Peygamber'e vahiy geldiğinde dilini depretirdi ve Cebrail böyle söyledi diye. Onları Başka yerde kullanacağız. Taha suresi 114. ayette وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْدَى اِلَيْكَ وَحْيُ. Yani sana vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an için hemen acele etme. Orada bunu söyleriz. İlgili rivayetleri orada değerlendiririz. Ve deriz ki peygambere vahiy geldiğinde evet acele ediyordu ezberlemek için. Ama Allah-u Teala bu ayetle teminat verdi. Onu orada kullanırız, mesele biter. Diğerini de siyak sibak bütünlüğü içinde hesaba çekilen insanın kıyametteki durumu olarak anlarız. Böyle anladığımızda sahih bir manayı yakalamış oluruz. Ben bunu bir yerde anlattım böyle. Dinleyenlerden ehlilim bizzat dedi ki, hocam biz bugüne kadar bunu böyle bilmiyorduk. Dedim, tasihi kanaat edeceğiz. Hatadan dönmek fazilettir. Yanlış biliniyordu. Doğrusu budur. Hiçbir tereddüde mahal kalmayacak şekilde bu böyledir. Öyle bir hatıramız olmuştu.
Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an'a yüz binlerce tefsir yazıldığını ifade etmesini nasıl anlamalıyız? Hakikaten bu sayı hak mıdır yoksa mübalağa denilemez ama bir hikmeti vardır elbette. Bunu bir açıklayabilir misiniz?
Evet, yani tefsir denildiğinde tabii şu an zihnimizde canlanan mana Fatiha suresinden başlayıp Nas suresine kadar Kur'an'ın baştan sona yorumu bu hatıra geliyor. Ona göre yüz binlerce tefsir bulamayız. Yok, o kadar tefsir yok. Belki hani bir kısmı adı bile yok, kaybolup gitmiştir. Ama öyle öyle de olsa yine yüz bine ulaşmak, yüz binlere ulaşmak kolay bir durum değil. Tefsirler içinde bir ciltlik tefsirler de var. Mesela Celaleddin Suyuti ve Celaleddin Mahalli'ye ait ikisinin yazmış olduğu Celaleyn tefsiri Türkiye'de meşhurdur. Bir cilt. Mealin biraz daha ilerisidir. Meal tefsir. Kısa bir tefsir. İşte yine Türkiye'de son yıllarda bazıları birer ciltlik meal tefsir yazdılar. Esed bunlardan birisidir mesela. Muhammed Esed. Bunlar ayrıntılı tefsir değil. Bu şekilde tefsirler var. Yine Türkçe'de Hamdi Yazır'ın 9 ciltlik tefsiri, Mehmet Vehbi Efendi'nin tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsiri gibi veya son zamanda bazı ilahiyat hocalarının yazmış oldukları tefsirler gibi var. Ama bunları topladığımızda Cumhuriyet tarihinde yazılmış tefsir sayısı belki de yüzü bulmayabilir. Halbuki bu dönem çok da kitabın yaygın olduğu, çok eserin yazıldığı bir dönemdir. Osmanlı'da mesela tefsir denildiğinde koca Osmanlı Devleti'nde Ebu Suud Efendi'nin tefsiri var. Ve Arapça olarak yazılmış. İslam dünyasında da bilinir. Bursevi'nin yine tefsiri var. Yani böyle 3-5 tefsir diyelim. Ve daha önceki devirlerde yazılmış, başka milletlerde yazılmış tefsirler var. Ama bütün bunları topladığımızda Kur'an'ın baştan sona tefsiri şeklinde belki 1000, belki 5000 ancak olabilir. Kesin bir rakam ben de söyleyemem de. Ama 100.000'i bulmaz. 100.000'leri hiç bulmaz. Peki evet. Bunu nasıl anlamak lazım? Bu ölçüye göre bakılırsa Risale-i Nur da tefsir değildir denilir. Çünkü Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar baştan sona açıklama yoktur.
Doğru.
1000 civarında ayetin tefsiri yapılmıştır. O zaman buradaki tefsiri şöyle anlamak gerekiyor. Kur'an'la alakalı, ayetleri anlamakla alakalı yapılmış olan çalışmalar. Mesela tefsirul mevdu'i deniyor. Konulu tefsir. Konulu tefsir, mesela tasavvufi tefsir var. Tasavvufi ayetlerin yorumu. Kelami tefsir var. Kelamla alakalı ayetlerin yorumu. Veya son yıllarda Kur'an'daki hemen hemen her kelime, her kavramla alakalı yüksek lisans doktora çalışmaları yapıldı. Mesela benim doktora çalışmam Kur'an'da gayb bilgisi. Yani gayb, bir tek bu kelimenin etrafında ne kadar geçiyor, hangi ayetler var, bir bütün olarak bakıldığında neleri görmekteyiz. 200 sayfalık bir çalışmayla ben bunu takdim etmeye çalıştım. Cihat ayetleri, çalışmalarımdan birisi. Cihatla alakalı ayetlerin tefsirini bir nevi yapmış olduk. Değişik tefsirlerden istifadeyle. Geçenlerde bir doktora savunmasında jüriydim. Kur'an'da tezyin kelamı, bunun etrafında neler var? İşte zeyyene fiilinden hareketle nerelerde bu kullanılmışsa onunla alakalı yorumlar ve gerçekten güzel bir çalışma ortaya çıkmış. Bunların her birini bir nevi tefsir olarak görmek mümkün.
Evet.
Böyle olunca yüz binlere ulaşırız. Hatta tek bir ayetle alakalı tefsir çalışmaları da vardır.
Hmm.
Mesela Hal'un nâleyn terküt dâreyn, öyle bir ifade daha önce ders geçmişti bu sohbette. Hal'un nâleyn diye kitap yazılmış. Nereye dayanıyor? Fahlâ nâleyk. Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak diyor ki ayakkabılarını çıkar. Bundan murat nedir? Bunu açıklamak üzere risale tarzında, yani bir kitapçık şeklinde eser yazılmış. İmam-ı Gazali kendisi hem mutasavvıftır, hem mütekellimdir, hem de müfessirdir. Allah-u nur-u semavati vel ard, ayet-i nur deniyor ona, nur ayeti. Nur ayetiyle alakalı müstakil kitap yazmış.
Hmm.
Türkçe'de bunun 3 tane falan tercümesi var. Bir tercüme de ben yaptım. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da basıldı. Ve ben hayran kaldım, öyle ifade edeyim. Ya Gazali'nin o kitabını okuduğumda bir ayet demek derinlemesine böyle tahlil edilebiliyor. Bir ayetle alakalı 100 sayfadan fazla açıklama yapmış.
Maşallah.
Yani nur, nur nedir? Nurun mertebeleri, ilahi nur, maddi nur, manevi nur, ilim nuru, iman nuru gibi bütün bunları çok harika bir şekilde tefsirinde mertebe mertebe anlatmış. Devamında zulümattan bahseden ayet var, onu da anlatmış. Zulümatın mertebeleri, bunun kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ile alakası falan, bunların üst üste mertebeler halinde oluşu. Okumak lazım. Ben burada hani çok kısa anlatabilecek durumda değilim. Okumak lazım. Bu da bir tefsirdir. Yani 100 sayfalıktır. Kur'an'ın bir ayetinin mufassal bir tefsiridir. Bu şekilde baktığımızda ayet merkezli olmak üzere yapılan ne kadar çalışma varsa bunların hepsi tefsirdir. Ve bu rakam yüz binleri bulur mu? Bulur.
Herhalde o şekilde olur.
O şekilde anlarsak bir problem yok zannediyorum.
Evet, Allah razı olsun. Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.